Ya Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. التقسيم الثالث حاصل باعتبار استعماله أي اللفظ فيه في المعنى manaya dal olan delalet eden lafzın dört taksimi vardı. O dört taksimden ilk ikisini beyan etmiştik. Yani vadur itibarıyla olan ve delalet itibarıyla olan taksimleri beyan etmiştik. Şimdi üçüncü taksim ki İstimal itibarıyla olan taksimdir. Yine bugünkü derste dördüncü taksim olan vukuf itibarıyla yapılan taksimi de inşallah beyan edeceğiz. Ve taksim-ı salif, üçüncü taksim hasrın itibar istimalihi ey lafzı. Lafzı kullanma itibarıyla husule gelen taksimdir. Nerede kullanma fihi ey el mana. Lafzı manada kullanma itibarıyla hasıl olan taksimdir. Ve huve ey es-salif. Üçüncü taksim, bundan önceki iki taksimde olduğu gibi yine buradaki ve huve zamirinde istihdamdır. Yani ve huve zamirinin merci'i üçüncü taksimdir. Fakat kendisiyle kast edilen mana üçüncü taksim değil, üçüncü taksimden husule gelen kısımlar. O itibar zamirin merci'i ayrı, ifade ettiği mana farklı olursa buna istihdam derler. Onun için diyor ki ve huve yestanisu, üçüncü taksim, yani merci'i üçüncü taksimdir demek istiyor. Ama vel muradu aksamuhu, kastedilen ise üçüncü taksimin bizzat kendisi değil, üçüncü taksimin kısımlarıdır. İşte bu kısımlar nedir? Erbaatun dörttür. Kelevveli, birinci taksimde olduğu gibi, birinci taksimde malumunuz vadıf itibarıyla olan taksimdi ki onun da kısımları dört. Yani has, am, müşterek, cem'i münekker idi. Neden bu üçüncü taksimin kısımları dört tanedir, üç tane veya beş tane değildir? Onun gerekçesini açıklıyorum. لَنَّ الْلَفْزَ Çünkü lafız اِنْ اُسْتُعْمِلَ ف۪ي مَا وُضِعَ لَهُ Eğer bir lafız vaz edilmiş olduğu manada kullanılırsa, istimali de vaz edildiği manada olursa, o zaman فَوَ الْحَقِيكَةُ Buna hakikat derler. وَاِلَّا فَوَ الْمَجَازُ diyecek. Buna hakikat, yani bir lafzın vaz edildiği manada kullanılmasına hakikat diyoruz. Mesela insan lafzı hayvan natık manasına vaz edilmiştir. İstimali de o manada olursa bu nedir? Hakikattır. Şimdi hakikat kelimesini anlatırken usul kitapları tabii ki daha geniş olarak bu kısımları tek tek ele aldığı zaman da mutlaka anlatacaktır. Ama biz ön bilgi olması açısından bazı bilgileri de bunun yanında veriyoruz. Mesela vakıf ne demektir? Lafz-ı manaya tayin etmek demektir. Hem de lafz-ı manaya nasıl bir tayin? Karineye ihtiyaç olmayacak şekilde bir tayin. Yani vakıf karineye ihtiyaç olmaksızın lafzın bir manaya tayinidir. Bu tayini yapan eğer vâzı' ise o zaman buna vâz-ı lugavidir. Eğer bu tayini yapan şari' ise o zaman buna vad'ı şer'i denir. Eğer bu tayini yapan özel bir kavim, bir topluluk ise buna vad'ı urfi el-has denir. Eğer bunu genel vad ediyorsa o zaman buna da vad'ı urfi-i am denir. Bu tabirler bazı yerlerde karşımıza çıkacaktır. Bilinsin diye söylüyorum. Bir, ikincisi ki daha önemlisi, asıl söylemek istediğimiz hakikat noktasında odur. Mesela salat lafzını lugatta vaz eden neye vaz etmiştir? Dua manasına vaz etmiştir. Dolayısıyla lugatçıya göre salat lafzı dua manasında hakikattır. Aynı salat lafzını şari' neye vaz etmiştir? Ef'ali malume, erkani mahsusaya vaz etmiştir. Kıldığımız namaz ona vaz etmiştir. O zaman vaz-ı şer'ide salat lafzı nedir? Ef'ali malume ve erkani mahsusada hakikattır. Bakınız mecaz değil. Dolayısıyla bir lafız demek ki vaz'ının durumuna göre ne olabiliyor? Hakikat olabiliyor. Vaz' dediğimiz gibi lügatçıysa salat lafzı namaz manasında nedir diyoruz? Hakikattır. Aynı lügatçı salat lafzını dua manasında değil de ef'ali malume ve erkan-ı mahsusa manasında istimal ederse buna mecaz denir. Halbuki salat lafzı ef'ali malume ve erkan-ı mahsusa da biraz önce şari' eğer vazı şari' olursa neydi diyorduk? Hakikat diyor. Demek ki vaz eden kişi lügatçı ise o lafzı lügatta neye vaz ettiyse o manada istimal ediyorsa hakikat, o mananın dışında istimal ediyorsa aynı vazı o lafzı mecaz olur. Velev ki o lafız vazı'ın değişmesiyle başka bir yerde hakikat olacak olsa bile, işte nitekim salat lafzı vaz-ı şari' olursa ef'ali malume ve erkan-ı mahsusa da istimali nedir? Hakikattır. Ama vaz-ı lügatçı yapacak olursa o zaman salat lafzını o lügatçının ef'ali malume ve erkan-ı mahsusa da kullanması ne oluyor? Mecaz oluyor. Dua manasında kullanması hakikat oluyor. Dolayısıyla bu dört vaz arasında bu ilişki sürekli olarak vardır. Ve illa eğer bir lafız vaz edildiği manada istimal edilmezse fehuvel mecazu, ona da mecaz derler. Bir lafız vaz edildiği mananın gayrında kullanılması mecaz. Bunu anladık. Bir lafzın vaz edildiği mananın gayrında kullanılması mutlaka o gayr mana ile vaz edildiği mana arasında bir alaka ile olur. Bunu beyan ilminden de bilirsiniz. Eğer alaka, yani vaz edilen mana ile vaz edilen mananın gayrı olan mana arasındaki alaka müşabehet olursa buna istiare derler. Eğer müşabehetten başkası olursa ona da mecazı mürsel derler. Bu tabi babında teferruatıyla gelecektir. Şimdi hakikat ve mecazın manasını anladıktan sonra musannif diyor ki Molla Hüsrev Rahimahullah ve kullum minhuma, bu hakikat ve mecazdan her biri in zahara muraduhu, eğer o lafızdan kastedilen zahir ise fehuve sarih, o sarihtir. Ve in istetera, eğer o lafızdan kastedilen mana zahir değil, örtülü ise o zaman fehuvel kinayetu, buna da kinaye denir diyor. Buraya döneceğiz biraz sonra. Dördüncü taksime giriyor. O zaman şimdi burayla ilgili bazı bilgileri verelim. Şimdi bir bu sarih ve kinaye tabirlerini usulcüler genelde derler ki bunlar hakikat ve mecazın neşidir? Fer'idir derler. Neden? Çünkü dikkat ederseniz ister hakikat olsun ister mecaz olsun, sarih dediğimiz hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Kinaye dediğimiz hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Çünkü sarih ve kinaye ne ile alakalı? Kesret-i istihmal ile alakalı. Bir lafzın vaz edilmiş olduğu manada çokça kullanılması, o lafız zikredildiği zamanda derhal manasının vazı anlaşılır olmasını gerektirir. İşte bir lafzın zikredilir zikredilmez manası derhal anlaşılıyorsa buna sarih denir. bir lafız vaz edildiği manada çokça kullanılıyorsa orada nedir? Sarihtir denir. Vaz edildiği manada değil de mecazi olan manasında istimali çokça ise bu sefer sarih ona derler. Demek ki sarih hem hakikatta hem mecazda kullanılıyor. Aynı şekilde sarih kinaye hem hakikatta hem mecazda kullanılıyor. Onun için bazı usulcüler ki çoğu böyledir derler ki sarih ve kinaye nedir? Sarih ve kinaye gerçekte hakikat ve mecazın fer'idir. Çünkü hem hakikat hem mecaz sarih olabiliyor, hem hakikat hem mecaz kinaye olabiliyor. Neyle alakalı sarih ve kinaye olması? Kesret-i istimal ile alakalı. Şimdi ibarede aslında getirmedi onu. Ama İzmiri'ye bakarsanız bu ifadeleri görürsünüz. Orada vuduh diye bir tabir kullanıyor. Der ki bir lafzın ister hakiki manası olsun, ister mecazi manası olsun, orada çokça kullanılması o lafza ne getirir? Kullanıldığı mananın anlaşılması noktasında vuduh getirir, bir açıklık getirir. Hemen burada şu soru akla gelir. Hangi soru? Biz bundan önceki okumuş olduğumuz taksimdeki neydi? Delalet itibarıyla olan taksimdi. Delalet neydi? Lafızdan mananın anlaşılması. O da iki kısımdı. Birinci kısım zuhur cihetinden, ikinci kısım hafa cihetinden. Zuhur cihetinden olan da eğer lafızdan mana zahir ise diyorduk. Değil mi? Zahir, nas, müfesser, muhkem diyorduk onu. Demek ki lafızdan mananın zahir olması delalette de vardı. Delaletin birinci kısmında da var. Şimdi burada da aynı ifadeyi kullanıyor usulcüler. Diyorlar ki bir lafzın bir manada kesret-i istimali var ise, o mana ister hakiki manası olsun ister mecazi manası, önemli değil. Kesret-i istimali var ise bu kesret-i istimal neyi meydana getiriyor diyor? Vuduhu meydana. Ancak delalet ile bu istimal cihetinden yapılan taksim ile delalet cihetinden yapılan taksimde her ikisinde vuduh var ama bir farkı var. Nedir o? Delalet cihetinden olan vuduhta vuduh lafzın delaletiyle ilgili, buradaki vuduh ise kesreti istimal ile ilgili, lafızla ilgili değil, o lafzın kesreti istimaliyle ilgili. Aradaki fark da budur. Onu da söylemiş olalım. Mesela usul kitaplarında şu ibare geçer. فَذُهُرُ مَانَ صَرِحِ نَاشِعُنْ اَنْ كَسْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ Sarihin manasındaki zuhur kesreti istimalden kaynaklanır. وَفِي اَقْسَامِ زُهُورِ الْاَرْبَاتِ اَزْزُهُرُ نَاشِعُنْ اَنْ اِدْدَلَالَةِ Yani o delaletin birinci şıkkı olan vuduh cihetinden zahir nas müfesser muhkemdeki mananın zuhuru delaletle alakalı idi. Kesret-i istimalle alakalı değil. Bunu söyledikten sonra burada bir şeyi daha söyleyelim. İzmir'i değinmiştir ve önemli bir bilgidir. Şimdi biz mecaz nedir diyoruz? Bir lafzın vaz edildiği mananın gayrında, dikkat ediniz, istimalidir diyoruz. Gayrına vaz'ıdır demiyoruz ha. Bir lafzın vaz edildiği mananın gayrında istimaline mecaz diyoruz. Ha demek ki mecazda vadı yok o zaman. Evet yok, istimal var. Çünkü mecaz nedir diyoruz? Lafzın vaz edildiği manada değil, onun gayrında vatı değil ya, istimalidir diyor. İstimal vatı demek değil. O zaman mecazi bir lafzın mecazi manasındaki istimalinde vatı yok demektir. Bu tamam, bu ittifakidir zaten. Peki delalet var mıdır? Delaletin varlığı noktasında usulcüler ile mantıkçılar ihtilaf etmişlerdir. Usulcüler demişlerdir ki evet, bir lafzın mecazi manada istimalinde vaz yoktur ama delalet vardır. Mantıkçılar ne diyorlar? Vaz yoksa delalet de yoktur. Usulcülerin görüşünü en azından beyan edelim. Usulcüler neden delalet vardır diyorlar? Çünkü usulcülerin delalet tarifiyle mantıkçıların delalet tarifi aynıdır. Usulcüler delaleti tarif ederken diyorlar ki, yani onların tarifinde, usulcülerin tarifinde diyorlar ki, vaz'ın ne demektir delalet usulcülere göre? Vaz'ın dalden mevduleh olan, yani vaz edildiği mananın gayrına intikalde vaz'ın tesirinin olmasıdır diyorlar. Fil cümle azıcık da olsa bir tesir var ise vaz'ın, bakınız mecaz neydi? Vaz edildiği mananın gayrında kullanılmasıydı. Bir lafzın vaz edildiği mananın gayrına intikalinde, eğer lafzın vaz edildiği mana itibariyle vaz'ının bu intikalde fil cümle tesiri var ise buna delalet deriz diyor usulcüler. Var mıdır? Vardır. Neden? Ta başta da söyledik. Lafzın vaz edildiği manada istimali hakikattı, onun gayrında istimali mecazdır. Ancak mecazın özelliği neydi? Vaz edildiği mana ile vaz edildiği mananın gayrı arasında ne var diyorduk? Alaka var diyorduk. Dolayısıyla lafzın vaz edildiği manada vadı var. Eğer o mana ile mecazi mana arasında bir alaka aranıyorsa, ki aranıyor mecazda, o zaman vaz'ın fil cümle lafzın vaz edildiği mananın gayrında kullanılmasında tesiri var demektir. Delaleti böyle tarif ederseniz o zaman dersiniz ki lafzın mecazi manasında istimalinde, yani vaz edildiği mananın gayrına istimali, ki mecazdır, orada vazı yoksa da delalet vardır diyebilirsiniz. Bu birinci bölüm. Şimdi geçelim asıl konuya. Taksimur rabi'u, dördüncü taksim, ki bu son taksimdir. Bu da birinci ve bir önceki üçüncü taksim gibi nedir? Dört kısımdır. Hasrın bi'itibaril vukuf, sami'in, muhatabın vakıf olması itibariyle hasıldır. Neyle vakıf oluyor sami'? Sözü işiten kişi, sözün muhatabı, bihi bil lafzı, yani ey lafzı, lafız ile neye vakıf oluyor? Aleyhi ey el man, manaya vakıf oluyor. Ve huve eydan erba'atun. Bu birinci taksimde, yani birinci taksimden husule gelen kısımlar da nedir? Erba'atun, dörttür. Niye dörttür? Lianne lafza indelle alel mana bin nazm. Lianne lafza, çünkü lafız. İndelle alel mana, eğer lafız manaya delalet ederse, neyle? Bin nazm. Nazm lafızdır zaten. Lafız manaya lafızla delalet ederse, yani bizzat delalet ederse demektir. La bil vasıta demektir ha. Bakınız, bu dördüncü taksimin kısımları dört tane, ilk iki tanesinin bir özelliği var, son iki tanesinin ayrı bir özelliği var. İlk ikisi, yani eddallu bi ibaratihi, eddallu bi işaratihi dediğimiz ilk iki kısımda lafzın manaya delaleti bizzat lafız iledir. Son iki kısımda ise, yani eddallu bi delaletihi, eddallu bi iptidaihi dediğimiz son iki kısımda ise lafzın manaya delaleti bizzat lafız ile değil, vasıta iledir. Onun için burada ilk ikiden bahis yapacak şimdiki, ona giriyor zaten. Onun için ne tabirini kullandı? İndelle aleyhi, eğer lafız manaya delalet ederse, nasıl? Bin nazmi. Nazım lafız demektir. Lafız manaya lafızla, yani bizzat delalet ederse demek. Vasıtayla değil, vasıtayı anlatacağız tabii. Bizzat delalet ederse, bakarız. Finkâne mesûkan lehu, eğer lafız maksud olan manaya sevk edilmişse, o zaman فَهُوَ دَعْلُ بِعِبَارَتِهِ. Buna ne derler? Lafzın ibaresiyle delalet derler. Şunu da söyleyeyim, tasvirine geleceğim. Zaten misali de tektir. Ve illa, eğer böyle olmazsa, yani ve illem yekun mesûkan lehu, eğer lafız bu maksut olan manaya sevk edilmiş değil ama lafızdan yine bir takım manalar anlaşılıyorsa, o manalara lafız yine delalet ediyorsa, fehuve dâllu bi işareti, buna eddâllu bi işareti lafzı, lafzın işaretiyle delalet denir. Bunu misalle anlatmadan önce zahiri başka bir misalle. Sultan Selim Camisi'ne bakmak için şu ileriye gitseniz, açık alandan Sultan Selim Camisi, maksadınız nedir? Sultan Selim Camisi'ni görmektir. Hakikaten oradan direkt Sultan Selim Camisi'ne baksanız ve onu görürsünüz. Sizin maksudunuz ne bu bakışta? Sultan Selim Camisi'ni görmek. Ama Sultan Selim Camisi'ni görürken bu esnada arada olan birçok şeyi de şeye de gözünüz ne yapar? İlişir. Onlar da maksut değilse de bu bakışa, yani maksut olan Sultan Selim Camisi'ne bakışa tabi olarak bakışın altına girer. Ama bunlar asıl değil, maksat değil. İbarelerde de böyledir. Mütekellim, yani konuşan kişi bir sözü sarf ederken bir maksadı var, onu vurgulamak için onu söyler. Bunu söylediğinde bununla birlikte o lafızdan ne olur? Tabi olarak, o lafza tabi olarak başka manalar da anlaşılır. Ona da işaretun nas denir. Buradaki ifadesiyle eddallu bi işareti lafzı denir. Bunu anladıktan sonra şimdi bir ayeti kerimeyle bu iki misali, yani eddallu bi imaratihi, eddallu bi işaretihi misalledir. Bismillah. وَالْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. Bu ayeti kerimede ki manası şu: وَالْوَالِدَاتُ anneler يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ çocuklarını emzirirler, حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ tam iki sene, لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ süt emzirme işini çocuğun babası, annesinin tamamlamasını istiyorsa onun için ne yaparlar? Tam iki yıl anneler çocuklarını emzirirler. Ve alel mevludi lehu rizquhunne ve kisvetuhunne. Bizim iddiamıza delil olan ayetin bu kısmıdır. Ve alel mevludi lehu, kendisi için çocuk doğurulan kişi üzerine vaciptir. Babadır o, değil mi? Babadır ama Mevla Teala ve alel ebi buyurmuyor. Baba üzerine vaciptir demiyor. Ya ve alel mevlud ile kendisi için çocuk doğurulan üzerine vaciptir ne? Rizkuhunne. O çocukları emziren annelerin rızkı, yani nafakası, ve kisvetuhunne, kisveleri yani giysilerini temin etme onun üzerine vaciptir. Diyeceksiniz ki zaten adamın hanımıdır. Bir kimse hanımının nafaka ve giysisini, hatta suknasını, evini temin etmek zorunda değil. Evet, öyledir. Burada iki tasvir yapılır tefsirlerde. Birinci tasviri bu söylediğimizdir. Zaten hanımıdır. Onun nafakası da kisvesi de zaten babaya, kocasına aittir. Kocası ki doğan çocuğun babasıdır. Ama mesele şöyle de düşünülebilir. Bu koca hanımı hamile iken onu boşamışsa iddeti çocuğu doğurmasıyla ne olur? Biter. Dolayısıyla çocuk doğduktan sonra o kadın çocuğunun annesidir ama iddeti bitmiş olması hasebiyle artık bu adamın neşi değildir? Hanımı değildir. Böyle de olsa bu anne çocuğunu o iki yıl emzirme süresi içerisinde bu annenin, ama artık adamın karısı değil, öyle de olsa bu adam o kadının, yani çocuğunun annesinin nafakasını ve kisvesini, yani giysisini o iki yıl içerisinde temin etmek zorundadır. Farz. Şimdi bu ayeti kerimeyi Mevla Teala çocuğu emziren annelerin nafakasının çocuk kim için doğurulmuşsa onun üzerine ve aynı zamanda kisvecinin, elbisecinin onun üzerine vacip olduğunu, farz olduğunu vurgulamak için sevk edilmiştir. Oldu mu? Mesukullah, yani eddallu bi ibaratihi dediğimiz nedir burada bu ayet-i kerimede? اَدَّالُ بِعِبَارَتِهِ Bu ayet neyi ifade etti bize? Bize ifade etti ki çocuk kim için doğrulmuşsa o kişi üzerine vaciptir ki o 2 yıl içerisinde çocuğu emziren kadının nafaka ve giysisini temin etmek. Ama bunun yanında bu ayeti kerimede وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Bundan, bunun işaretiyle birkaç tane daha ahkam dile getiriliyor. Bir, ifade alel ebi değil, alel mevludi lehu. Çocuk kime mahsus olarak doğurulmuşsa, kime ait olarak doğurulmuşsa, lam tahsis için. Dolayısıyla çocuğun nesebi babadan sabit olur. Nikah babında bilirsiniz denklik vardır. Hani Hanefi mezhebine bir kız evladı göre bir kız evladı buluğa erdikten sonra velisinin izni olmadan gidip bir erkekle evlenecek olsa bu nikah geçerli midir? Değil. Nikah geçerlidir. Her halükarda nikah geçer. Fakat Hanefilere göre diyorum, Şafilere göre, Maliki Hanbelilere göre değil. Diğer 3 mezhebe göre. Hanefilerden de İmam-ı Muhammed'e göre bir kız çocuğu nikahını kendisi akdedemez. Fetva budur. Ama Hanefilerden İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre buluğa ermiş olan bir kız çocuğu velev ki velicinin izni olmasa da kendisini bir erkekle nikahlayacak olsa, onunla nikah yapacak olsa bu nikah geçerlidir. Soru, velinin bu nikaha itiraz etme ve itiraz neticesinde nikahı bozma hakkı var mıdır? Bu noktada küfü, denklik meselesi devreye giriyor. Fıkıh kitaplarında biliyorsunuz bunu. Şimdi meselemizle alakası şurası onu söyleyeceğim. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Ayet-i Kerime'nin bu ifadesinde kendisi için çocuk kim için doğrulmuşsa onun üzerine vardır diyoruz. Çocuğun nesebi kimden sabittir? İşaret-i nas olarak babadan sabittir. Bunun manası nedir? Bir çocuğun babası Kureyşi olsa, annesi Kureyşi olmasa, bu çocuk ile Kureyşi olan bir kız, Hanefi'ye göre yorum yapıyorum, velisinin iznini almadan gelip evlenecek olsa nikah geçerli. Ama dengi ile nikahı yapmamış olsaydı bu nikahı kızın velisinin bozma hakkı var. Burada bu hakkı var mıdır velinin, kızın velisinin? Hayır, yoktur. Yani kızın velisi çıkıp da şunu diyemez. Evet, benim kızım bize sormadan bir nikah yaptı ama kendisini dengi olmayanla nikahladı. Ben bu akdi bozmak istiyorum. Niye dengi olmayanla nikahladı? Çünkü babası Kureyşi, annesi Kureyşi olmayanla nikahladı diyerekten bu akdi bozamaz. Niye? Çünkü bu ayetin işaretin nasıyla nesep kimden sabittir? Babadan sabittir, anneden değil. Nitekim günümüzde de öyledir. Çocuklar babaya nispet edilir. 2. Yine işaret-i nas olarak وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Burası önemlidir ha. Çok da sorulan bir sorudur. Bu ayeti kerimenin işaretiyle عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ çocuk kime ait olarak doğrulmuşsa ifadesinden işaret-i nas olarak fakihler derler ki bir baba eğer nafakasını teminden aciz ise, evladının malı var ise, nafakası miktarını evladına sormadan alabilir. Niye? Çünkü evlat babanın memlukudur. Bu ayetin işareti onu ifade ediyor. Çocuk kim için, kime ait olarak dünyaya getirilmiş? Ente ve malike li ebike, hadis var biliyorsunuz. Ente ve malike li ebike. Bu evlatlar içindir ha. Evladın babaya nispeti budur. Evladın kendisi ve malı babaya aittir. Bunun manası işte bu ayetin işaret-i nasından da baba eğer nafakasını temin edemiyorsa evladının malından nafakası miktarını evlada sormadan alabilir. Yine bu ayetin işaret-i nasıyla bu da sabittir. Peki. Yok, o kadarı değil. Yine çünkü orada fakihler mallara malik olma açısından babanın kendine ait malı, evladın kendine ait malı diye ayırma gidiyorlar. Yani evladın malı bütünüyle babaya ait bir ifadesini ne yapmıyorlar? Kullanmıyorlar. Ama hele nafakası miktarında evlat vermiyorsa baba zorla da, hiç haberi olmadan da, izin istemeden de onu ne yapabilir? Alabilir. Peki. İnşallah fıkıhta gelir, daha teferruatına da gireriz. Şimdi işte bu eddalu bi ibaratihi, eddalu bi işaretihi söyledikten sonra biraz daha çetrefilli olan bölüme geliyor. Yani eddalu bi delaletihi, eddalu bi iktidaihi konusuna giriyor ki, iyi dinleyelim. Karmaşık bir konudur. Ve illem yedülle aleyhi bin nazmi, eğer lafız manaya nazım ile, yani bizzat delalet etmezse, zaten onu başta ayrımını yapmıştık. Bu dördüncü taksimin ilk iki kısmında lafzın manaya delaleti bizzat lafız iledir. Son iki kısımda ise bizzat lafız ile değil, ya vasıta iledir demiştik. İşte ona giriyor ki. Diyor ki وَاِلَّمْ يَدُلْ عَلَيْهِ بِنْ نَظْمِ, eğer lafız manaya nazım ile delalet etmezse, yani bizzat delalet etmezse, fe'in bakılır, fe'in delle aleyhi, eğer lafız bu manaya, aleyhideki hi zamirinde de istihdam var. Niye var, onu biraz sonra söyleyeceğim. Evvela bir kısımları anlatmam lazım çünkü. Eğer lafız manaya delalet ederse, ne ile delalet ederse, hangi vasıtayla delalet ederse, bu vasıtayı anlatıyor şimdi. Bil mefhumi lugaten. Lugaten anlaşılan vasıtasıyla lafız manaya delalet ederse buna eddallu bi delaletihi denir. Ne demek bil mefhumi lugaten? Ne demek lafzın bizzat manaya delalet etmemesi? İki şeyin de cevabını bulmak lazım. Lafzın bizzat kendisinin manaya delalet etmemesi demek, lafzın lazimi olan bir manaya delaleti demektir. Lazım iki kısımdır. Biri lazım-ı müteahhirdir, biri lazım-ı mütekaddimdir. Eğer lafzın delalet ettiği mana bizzat değil, vasıtayla delalet ettiği mana lazım-ı müteahhir olursa, eddallu eddalu bi delaleti lafzı olur. Eğer lafzın vasıtayla manaya delaleti lazım-ı müteahhir, mütekaddime olursa, ona da eddalu bi iktidai lafzı denir. Ne demek bu? Şimdi bunu misalle anlatmaya çalışalım. Burada çok kısa ibare tabii. İbare burada nedir? Çok kısa. Ama biz buna birer misal verelim. Birer misal ile her ikisini de anlatmaya, uygulamaya çalışalım. Bakın, bismillah. Eddâlu bi delâleti, şimdi okuduğumuz o. Ve illem yedül aleyhi bin nazmi, eğer lafız manaya bizzat delalet etmez, belki vasıtayla delalet ederse, bizzat delalet etmezse bakarız. Fe in delle aleyhi, eğer lafız manaya delalet ederse, hangi vasıtayla? Bil mefhumi lugaten. Lugaten anlaşılan vasıtasıyla delalet ederse, buna ne derler? Buna eddallu bi delaleti. Fe eddallu bi delaleti. Bu lafız nedir? Eddallu, delalet eden bir lafızdır. Neyle delalet ediyor? Bi delaletihi, lafzın delaletiyle delalet eden lafızdır. Buna manel mana diyorlar bazıları. Bu kısma ne diyorlar? Manel mana diyorlar. Mananın mana. Şimdi aleyhi zamirinde istihdam var. Kelimesi de, ifadesi de manel manadan çıkıyor. Ne demek o? Onu isterseniz önce söyleyeyim, misale gireyim. Bu istihdamı söyleyip rahat edelim. Şimdi diyor ki fe'in delle, lafız delalet ederse aleyhi manaya. Eddallu bi delaletihi de, lafzın manaya delaleti bizzat değil. Halbuki geride geçen ifadelerde lafzın manaya delaleti hep neydi? Bizzat idi. Zamirin merci'i geride bizzat lafzın manaya delaleti şeklinde geçti. Burada ise öyle değil. Zamirin merci'i itibariyle lafız bizzat manaya delalet ediyor. Buradaki zamir ile kast edilen ise mananın manasına delalet ediyor. Oldu mu? Yani fe in delle lafız delalet ederse aleyhi manaya, mananın manasına delalet ederse demektir. Halbuki zahiren zamirin merciine bakarsak nereye gider o? Manaya gider, lafzın manasına gider. Hayır öyle değil. Buradaki hi zamirinden kastedilen mananın manasıdır. Ne demek mananın manası? El mefhumu lugaten o demektir. Şimdi onu anlatalım misal. Bismillah. Ve la tekul lehuma uffin. Mevla Teala buyuruyor. Ve la tekul lehuma, anne ve babaya demeyiniz. Uffin, öf bile demeyiniz. Anne babaya öf demek nedir? Haramdır. Yasaktır, haram. Şimdi bu ayet-i kerimenin ibaresi eddallu bi ibaretihi yani. İbaresi bir evladın, bir çocuğun anne veya babasına öf demesinin haram olduğunu ifade ediyor. Bunu ifade ediyor. Peki, bir çocuğun anne babasına öf demiyor ama maazallah darp ediyor, dövüyor yani. Veya ağır sözler söylüyor, şetme diyor. Bunlar nedir? Bunlar haram değil mi? Elbette haram. Bu da haram. Bu ayeti kerimeyle, bu ayeti kerime ve la tekul lehuma uffin, anne babaya öf demeyiniz. Bunu ifade ediyor ibaresiyle. İbaresiyle bu ayet bunu ifade etti. Ama bu ayet delaletiyle, ayet dediğimiz lafız mı? Söz. Delaletiyle neyi ifade etti? Darp etmenin, şetm etmenin de haram olduğunu ifade etti. Şimdi bu ayeti kerimeden muradı anlayınca, ibaresiyle neyi, delaletiyle neyi ifade ettiğini anlayınca eddâlu bi delâletihi tarifini buraya bir uygulayalım. Neydi eddâlu bi delâletihi? Bakalım. Ve illem yedullâ aleyhi bin nazm. Lafız manaya bizzat delalet etmiyor. Etmiyor. Neden? Çünkü ve lâ tekul lehumâ uffin sözü, lafzı anne babayı darp etmenin, şetm etmenin haram olduğunu bizzat ifade etmiyor. Bizzat neyi ifade ediyor bu? Yani ibaresiyle neyi ifade, bizzat dediğimiz ibaresiyle. İbaresiyle öf demenin haram olduğunu ifade ediyor. Değil mi? Bakarız. Eğer ibaresiyle delalet etmiyorsa bakıyoruz şimdi. Fe indelle aleyhi. Fe indelle. Eğer lafız delalet ederse, lafzımız ve la tekul lehuma uffin, yine bu ayet. Eğer bu lafız, yani ve la tekul lehuma uffin lafzı delalet ederse neye? Aleyhi, hi zamirinden murat nedir burada? Dab ve şetmin haram olmasıdır. Ona delalet ediyor çünkü, değil mi? Eddallu bi delaletihi ile delalet neyedir? Dab ve şetmin haram olmasına, değil mi? Onun için hi zamirinde istihdam vardır. Mananın manasıdır. Daha doğrusu lafzın vaz edildiği mananın lazımıdır bu. Ona mananın manası diyoruz. Onun için hi zamirinden maksat geride geçen mana değil. Mananın manasıdır. Bu itibarla istihdam vardır. İzmir'e bakarsanız bunu görürsünüz. İndenle eğer bu lafı delalete aynı lafı ve la tekullahuma uffin neye delalet ediyor? Aleyhi dab ve şetmin haram olmasına. Hangi vasıtayla delalet ediyor? Bil mefhumi lugaten. Lugaten kaydı çok önemli. Lugaten anlaşılan ile delalet ediyor. Lugaten ve la tekul lehuma uffinden lugaten anlaşılan nedir? Lugaten anlaşılan nedir? İşte o anlaşılan vasıtasıyla darp ve şetmin haram olmasına delalet edecektir. Ve la tekul lehuma uffin lafzı. Lugaten anlaşılan nedir? Lugaten anlaşılan aslında ezadır. Nedir? Ezadır. Önemli olması. Eza ne? Eziyet etme. İncitme. Ve la tekul lehuma uffin. Ana babaya öf demeyin. Lugat manası bu demek değil mi? Ana babaya öf demek bu ayeti kerimeyle haram kılındı. O zaman bu haramın illeti nedir? Bakalım. İlleti ezadır. Anne ve baba müteezzi olur. Eziyet, incinir yani. Eza o demek. İncinir anne ve baba evlatlarının kendisine öf demesinden. Demek ki bir evladın anne babasına öf demesi bu ayetin ibaresiyle haramdır. Bu hürmetin haram olmanın illeti menatı ise nedir? Ezadır. Bu eza illeti, dikkat edelim buraya, lugaten mi anlaşılmıştır yoksa kıyasla mı anlaşılmıştır? Önemli burası. Kıyası bilmeyen, hiç kıyastan haberi olmayan bir kişi, mesela size biri çocuğunu getirse, teslim etse ve teslim ederken dese ki bu çocuğumun kılına zarar gelmiş. Siz bundan şunu anlar mısınız? İyi, biz bunu dövebiliriz. Kılına zarar gelmiş. Darp edebiliriz onu. Falakaya yatırabiliriz. Böyle anlar mısınız bunu? Hayır. Onu hiç yapmamanız gerektiğini anlarsınız. Öyle değil mi? Bakınız, bunu anlamak için kıyası bilmeye gerek yok. Lugatı bilen bir kişi bunu hemen anlar. Yani usulü fıkıhtaki kıyası incelikleriyle bilmeyen bir kişi de lugatı biliyorsa, yani lafızların manasını biliyorsa bunu anlar. Neyi anlar? Anne ve babaya dâb ve şetmin bu ayeti kerimeden haram olduğunu anlar. Niye? Çünkü وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ bu ayeti kerimenin ibaresiyle haram olan ana babaya üf demektir. Bu bir hükümdür. Hükmün bir illeti olur. Bunun illeti de nedir? Ezadır. Annenin incin, babanın incinmesidir. Eğer başka bir fiilde anne ve babanın incinmesi veya daha yukarı derecesi var ise o evleviyetle haramdır. Bunu biz anlıyoruz. Neyle anlıyoruz? Kıyas yaparak mı? Hayır. Buradaki illeti kıyastaki gibi bir sürü yorumla ortaya çıkarmıyoruz. Mücerret lugat bilgisiyle anlıyoruz. İşte onun için lugaten kaydı kıyasenden ihtirazdır. Orada el mefhumu lugaten diyor ya, bil mefhumu lugaten. Neden ihtirazdır o? Kıyasenden ihtirazdır. Peki bunun semeresi nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Bunun semeresi de şudur. اَدَّالُ بِدَلَالَتِهِ ile sabit olan hüküm kat'idir. Dolayısıyla اَدَّالُ بِدَلَالَتِهِ ile hudut ve kısas ispat edilebilir. Biliyorsunuz hudut ve kısas ancak kat'i delille ispat edilebilir. اَدَّالُ بِدَلَالَتِهِ bu anlattığımız manada, yani hükmün illeti lugaten kıyası bilmeyince de anlaşıldığından dolayı kat'idir. Eğer kıyasen olsa idi, kıyas zanni değildir. Onunla hudut ve kısası ispat edemezdiniz. Onun için lugaten kaydı burada nedir? Önemlidir. Peki, buraya şimdi geçiyorum. Lugaten fevveddâlu bidelâleti ve illâ ve illem yedül aleyhi bil mefhumi lugaten bel bil mefhumi şer'an. Şimdi iktidâ-ın nasrı okuyacağız. Ben acizane bu hususta bir şey de aktarayım size. Bu konuyu ben Efendi Hazretlerine tam 14 defa okudum. İktidâ-ın nasrı meselesi. Tam 14 defa orada vermiş olduğum misali, ki mirat ileride veriyorum zaten. Dâli iktidâ'yı anlatırken, müstakil bahis olarak anlatırken oradaki iki misal var. İkisini de vereceğim inşallah. Efendi Hazretleri bir zamanlar müzakere edelim diye çağırıyordu bizi. Ben okuyordum. Efendi Hazretleri de dinliyordu. O konuyu hiç unutmuyorum. Tam 14 defa okuttu bana. Ya. Bunu aktarmış olalım bir şey olarak. Yani araya bir fasıl olarak alın bunu. Şimdi inşallah bu konuyu anlatacağız. Evvela şunu tekrar söyleyelim. Bu dördüncü taksimin ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımları, birinci ve ikinci kısımları bizzat lafız ile delalet ediyordu. Üçüncü ve dördüncü kısımları ise bizzat lafız ile değil, vasıta ile delalet ediyor. اَدَّامُ بِدَلَالَتِهِ de vasıtayı gördük. Neydi? بِالْمَفْهُومِ لُغَةً dediğimiz gibi. Vasıtalı delaletlerde aslında lafız direkt manaya gidemiyor da lafız manasından, yani lugavi manasından manaya gidiliyor. اَدَّامُ بِدَلَالَتِهِ de nazmın lugavi manasından lazimi manasına gidiyoruz. Nazmın Nazım-ı müteahhirdir o. Ama eddallu biktizaihi ide ise nazmın lugavi manasından nereye gideceğiz biz şimdi? Lazım-ı mütekaddime gideceğiz. O manaya gideceğiz. İşte o manaya lafız direkt olarak bizzat delalet edemiyor. Ya bil mefhumi şer'an ile delalet ediyor. Ne demek? Bakın şu demek. İki misal veriyor, ikisini de vereceğim. Birinci misal, eddi anni abdeke bi elfi dirhemin. Bir işinin bir kölesi var. Bir başkası geliyor ona diyor ki eddi anni, benim adıma azat et. Abdeke kölenin bi elfi dirhemin. Bin dirheme benim adıma köleni azat et diyor. Şimdi bu bir lafız. Bu bir söz. Eddi anni abdeke bi elfi dirhemin. Benim adıma sana ait olan o köleyi azat et. Bakınız bu lafız eğer öncesine bir şeyi takdir etmeyecek olursak ki lazım-ı mütekaddim o demek. Eğer bu lafzın öncesine bir lafız takdir etmeyecek olursak bu lafız şer'an lagidir. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hüküm ifade etmiyor. Neden? Çünkü manası ne bunun? Ettiği abdeki anni bir elfi dirhem. Ben geliyorum, sende sana ait olan bir köle var. Diyorum ki, bu kölenin benim adıma bin dirheme azat et. Sen de azat ettin diyorsun. Bu azat geçerli. Bu azadın geçerli olabilmesi için, şimdi ilk bakışta bu azat niye geçerli olsun der adam. Neden? Çünkü bir kimse kendisine ait olmayan bir malda ne asaleten ne de vekaleten tasarrufta bulunamaz. Ne vekaleten derken yani malik olacak gibi mala ya kendisi o malı satar veya birine vekalet verir sattırır. Ama bir kişi bir mala malik değil ise malik olmadığı malda tasarruf edemez. Vermiş olduğumuz bir şartı bu var. Nedir o? Eddi abdeke anni bi elfi dirhemin. Köleni benim adıma bin dirheme azat et diyorum. Ya senin kölen benim değil ki. Dolayısıyla benim söylemiş olduğum bu söz şer'an bir değer taşımıyor. Şer'an değer taşıyabilmesi için ne gerekiyor? Evvela benim o köleye malik olmam gerekiyor. Benim o köleye malik olmam neyle olur? Önce senin onu bana satman, benim onu satın almam, ondan sonra da sana hadi beni bu köleyi benim adıma azat et. Şu kadar paraya ne kadar söylemi değil. Yani benim adıma azat et artık orada para dolmaz. Köleyi almıştır çünkü. Demem gerekir. İşte bu ibarede etti abdeki anni bi elfi dirhemin sözü, lafzı nedir? Şer'an boştur. Bu lafız şer'an bir mana ifade edebilmesi için iktiza ediyor, dikkat ediniz. Lafız iktiza ediyor. İktiza talep demektir. Talep ediyor, istiyor. Neyi istiyor? Bey'i istiyor. İşte o bey'i lafzın nedir? Eddallu biktizaihidir. Lafzın gerektirmesiyle eddi abdeke anni lafzının delalet etmiş olduğu. Ne? Bey'i. Şimdi buradaki ibareye uygulayalım onu. Bu birinci bir sar olacak. Gerçi ben tarihi de okumadım. Bir delaleti. Ve illa yani ve illem yedullu aleyhi eğer lafız manaya etti abdeki anni bi elfi dirhemin bu lafız beyi' manasına bu lafız hangi manaya? Beyi' manasına delalet etmiyor, ediyorsa ve illem yedullu aleyhi bil mefhumi lugaten lugaten mefhum ile delalet etmiyor bel bil mefhumi şer'an anlaşılan ile neye delalet ediyor? Hangi lafız? Eddi abdeki anni bi elfi dirhemin lafzı hangi manaya delalet etti? Bey'i manasına. Ne ile delalet etti? Hangi vasıtayla delalet etti? Lugaten anlaşılan vasıtayla. Hayır. Şer'an anlaşılan vasıtasıyla delalet etti. Şer'an bu lafızdan anlaşılan nedir? Bu lafzın şer'an geçerli olabilmesi için burada bir şeyin takdir edilmesidir. İşte o takdir edilen şey bu lafzın neşidir? Lafzın iktizasıyla delalet etti. Çünkü ne diyoruz? Şer'an bir kişi başkasının malında, tasarrufta bulunamaz. O zaman bu lafız lahib. Diğer bir ifadeyle bu lafız ne istiyor? Bir şeyin takdir edilmesini istiyor. Şer'an takdir edilecek şeye muktaza denir. Bakınız buralardan nereye gideceğiz. İşte etti abdeki amni bir elfin lafzının, işte biz burada neyi takdir ediyoruz? Bey'i takdir ediyoruz. Etti abdeke anni bi elfin lafzının o bey'a delaleti ne iledir? Etti abdeke anni bi elfin lafzının talep etmesiyle olan delalettir. İktizasıyla olan delalettir. Çünkü bu lafız neyi iktiza ediyor? Neyi talep ediyor? Bey'i talep ediyor geçerli olmak için. İşte o bey'a bu lafız aynı zamanda ne yapıyor? Delalet ediyor. Elimizde başka lafız yok ha. Bir lafız var elimizde. Eddi abdeki anni bi elfin lafzı var. Bu lafzın bey'a delaleti lafzın şer'an anlaşılan mana vasıtasıyla oluyor. O da nedir? Kulun bir başkasının malına tasarrufu geçerli değildir. Bu lafız lahibdir. Bu lafzı lahibden kurtarmak için lafız ne yapıyor? Gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? Bey'i gerektiriyor. O zaman bey'i nedir? Lafzın iktizası talebiyle delalet ettiği manadır. Buna bir başka misal vereyim size ve onun üzerine bir fıkhi hükmü bina edelim. Ki bu misalde okumuş olduğumuz misal. Enti talikum. Enti talikum. Bir adam hanımına enti talikum dese, sen bozsun demektir manası. Ne olur? Hanefi usulcülere göre bir adam hanımına enti talikun sen bozsun dese, üçe niyet etse, üç talaka niyet etse bir talak olur. İşte onun gerekçesi bugünkü derstir. Niye? Çünkü enti talikun demek, enti muttasifetun bir talaki demektir. Sen talak, boş olma ile vasıflanansın demektir. Bakın bu lafız talakı ifade etmiyor. Dikkat ediniz. Bu lafız neyi ifade etmiyor? Talakı ifade etmiyor. Çünkü bir adamın kadına sen talakla vasıflanansın demesi talakı inşa değildir. Talak ise inşayı gerektirir. Peki bu lafızla boşama oluyor biliyoruz. Fıkıhta enti talikun bir talaktır diyoruz. Talak nasıl oluyor? Burada talak ibaretun nas ile değil ya iktizaun nas ile oluyor. Diyoruz ki enti talikun enti muttasifetun bir talaki demek. Kadının talakla vasfedilen olabilmesi için kocanın öncesinde onu ne yapması lazım? Boşaması lazım. Yani koca şöyle demesi lazım. Tallaktuki fe enti talikun. Seni boşadım ve sen boşamayla vasıflanansın. O zaman enti talikun boşamayla vasıflanansın sözü şer'an değer ifade ediyor. Bir şey ifade ediyor. Demek ki enti talikun sözünde talak muktaza olarak vakı oluyor. Biliyorsun. Lafzın talep ettiği, iktiza ettiğine de ne diyoruz biz? Muktaza diyor. Enti talikun enti muttasifetun bir talaki demektir. Bu lafız ile talak gerçekleşmiyor. Lafız boşa çıkmasın diye bunun evveline bir lazım-ı mütekaddim takdir ediyoruz. Takdir ettiğimiz lazım-ı mütekaddim nedir? Tallaktuki'dir. Talak onunla var. Enti talikun yerine otursun, mana bulsun diye bu takdiri yaptın. Bu takdir demek ki tallaktuki muktazası niye takdir edildi? Zorunluluktan, zaruretten dolayı takdir edildi. Nedir o zaruret? Yoksa lafız boşa çıkacak. Çıksın boşa, yok. O noktada fakihler çok titiz davranıyorlar. Bir Müslüman kişi sorumluluk sahibi olan kişidir. Öyle ağzına geleni söyleyemez. Söylediği şeyi fakihler son noktasına kadar ona bir mana yükleyebiliyorlarsa mutlaka yüklerler. Sözü boşa çıkarmak istemezler. Neden? Çünkü Müslüman sorumluluk taşıyan kişidir. Ağzından boşuna laf çıkmaz. Çıkan lafı mutlaka değerlendirmeliyiz derler. Dolayısıyla enti talikun demiş ise enti muttasifetun bir talaki demektir. Bu talaki ifade etmiyor. İfade edebilmesi için evvela tallaktukiyi takdir etmek gerekiyor. Nasıl ki bir önceki misalde beyi takdir etmemiz gerektiği gibi. O takdir edilene muktaza denir. Hanefi usulcülerine göre el muktaza la umume lehu. Şafilere göre öyle değil ha. Hanefi usulcülere göre muktazanın umumu yoktur. Ne demek? Anlatacağız. Önemli bir konu. Evvela muktaza demek ki o takdir etmiş olduğumuz birinci misaldeki alışveriş, enti talikun misalindeki tallaktuki muktazası zaruretten dolayı takdir edilir. El-zarurat tukadderu bi kaderiha. Zaruretler zaruret miktarıyla takdir edilir. Zaruretler, yani zarureten bir şey sabit oluyorsa orada zaruret miktarıyla yetinmek lazım. Enti talikunda tallaktuki muktezası, yani talak zarureten sabit olduğuna göre orada zaruret miktarıyla yetinilir. O da nedir? Bir talaktır. Onun için diyorlar ki madem ki mukteza zaruret yoluyla sabit olmuştur, o zaman el mukteza la umume lehu, muktezanın umumu yoktur. Talakın umumu dediğimiz üçtür. Üçe gitmeye gerek yoktur. Zaruret neyle bertaraf edilir? Bir taneli de bertaraf edilir. Velev ki üçe de niyet etse bir talak vakı olur diyorlar. Ya enti talikundaki durum bu Hanefilerde. Sebebi de budur işte. Bakınız bir önceki misalde de öyle. Bizim orada mukteza olarak takdir ettiğimiz beyir de sadece icap var, kabul yok. Zarureten sabit olduğu için o da ne yapılmıştır? Sineye çıkılmıştır. Aynı şekilde hıyarattan hiçbir yoktur oradaki beyirde. Normalde bir alışveriş yaparsanız hıyaratı şart koşabilirsiniz. 3 gün muhayyer olma şartıyla bu malı sana sattım. Müşteri 3 gün muhayyer olma şartıyla satın aldım. Görme muhayyer. Bu hıyarattan hiçbiri bir önceki verdiğimiz misalde muktaza olarak sabit olan beyirde hiçbiri tahakkuk etmez. Niye? Muktazada zaruret miktarıyla yetinilir. Teferruata gidilmez. Umuma gidilmez. Bütün alışverişin mesaili burada tahakkuk edilir. Yani şartları tahakkuk edecek denilemez. İşte bu talak meselesinde de misal böyledir. Peki. فَوَدَّهُ بِالتِّضَائِهِ وَالْعُمْدَةُ فِي جَنِّعِ ذَٰلِكَ الْاِسْتِقْرَاءُ ذَٰلِكَ الْاِسْتِقْرَاءُ. Şimdi dersin ibare okuyacağımız bölümüne geldik. Yani biraz da kitaptan gidelim inşallah. Az ibare çok şey anlattık. Şimdi çok ibare az şey anlatalım. Hem de ibarede ilerlemiş olsun. وَالْعُمْدَةُ فِي جَنِّعِ ذَٰلِكَ. Bu kısımların hepsinde umde الْاِسْتِقْرَاءُ. İstikra, istikra tüme varım demektir. Tek tek misaller incelenerek nereye varılmıştır? Dört tane taksime. Dört taksimde de bütün misaller incelenerek nereye gidilmiştir? Tahtlarındaki kısımlara gidilmiştir. İstikrabı demektir. وَمَا ذُكِرَ وَجْهُ ضَبْدٍ. وَمَا ذُكِرَ, zikredilen nedir? وَجْهُ ضَبْدٍ. Niye dörttür? Şundan şundan dolayı. Hep diyorduk ya, o zikredilenler zaptın vecihidir. Niye dört? Şundan şundan dolayı. Zapt ediyoruz işte kısımları, onun vecihi. يُقَلِّلُ الْاِنْتِشَارِ. Zihinde bu kısımların dağılmasını engelliyor. Böyle zapt ettiğiniz zaman da daha kolay oluyor zihinde bu kısımları canlandırmak. Ve yusehhilu el-istikra'e. Zaptı kolaylaştırıyor. Fe'inki denilirse ki min hakkil aksami ettebayun vel-ihtilaf. Kısımların hakkı nedir? Tebayündür. Kısımların hakkı tebayündür. Yani biz 20 tane kısımdan bahsettik. Bunların hakkı nedir? Her biri diğerine zıt olmalıdır. Ama burada öyle olmadı. Bakın misalle bileceğim bir şey. İhtilaftır. Ve bazı hadihil aksam, halbuki bu kısımların bazısı yestuk ala batin, diğer bazısına ne olur? Sadık olur. Diğer bazısına hamledilir. Yani bir misal içerisinde bu kısımlardan birkaç tanesi aynı anda tahakkuk edebilir. Kulna diyoruz ki la yentumu fi kulli taksimin ettebayunul hakiki. Her taksimde tebayyun-ı hakikinin tahakkuk etmesi gerekmez. Beynel aksam, kısımlar arasında. Bel yekfi ve tekabülü beynehuma velev bil haysiyyat ve irtibar. Kısımlar arasında haysiyet kayıtlarıyla, irtibar kayıtlarıyla biri diğerine mukabilidir diyebiliriz. İlla mübahini olması gerekmiyor. Bakınız bir misal verecek, anlatacak meseleyi. La siyyema fit taksimatil müteaddideti. Özellikle birden fazla olan taksimlerde. Neyle birden fazla olan taksimler? Bil i'tibaratil muhtelife. Muhtelif itibarlarla ki vadı, delalet, istimal, vukuf demiştik değil mi? Muhtelif itibarlar onlar. Onlar ile dört tane taksim yaptık. Yani birden fazla taksim yaptık. Özellikle böyle birden fazla itibarlarla, birden fazla yapılan taksimlerde haysiyet kayıtlarıyla kısımlar arasında mukabele sağlanması yeterlidir. Mübahenet olması gerekmez. Tıpkı ne gibi? Kema fi hazel makam, bu makamda olduğu gibi daha ve ke taksimin ismi taraten ilel muhrat vel metni. İçimde de nahi aynısını yapıyoruz. İçim nedir? Muhrattir metni. Diyoruz. Ve uhra başka bir taksimde işim nedir? Taksim ediyoruz. İlel marifeti ve nekire. İşim marife ve nekiredir diyoruz ikinci bir taksimde. Cani zeydun. Oradaki zeydun kelimesi nedir? Muhrettir. Nedir? Marifedir. Bakınız aynı zeyd kelimesine hem muhret hem marifedir. Halbuki muhret bir taksimde kısımdı. Marife başka bir taksimde başka bir kısımdı. Kısımlar arasında mübayenet yok. Olsa idi bir kelimede bunlar buluşamazdı. Bunlar buluşur. Ayrışmaları birinin diğerine mukabil olması haysiyet kayıtlarıyladır. Ve nekire ma tedahül. Beynihum aralarında tedahül var. Bak bir misalde buluştular. Ve badeha. Ey badeha değil aksam. Bu dört taksimden sonra, daha doğrusu 20 kısımdan sonra var. Umurun bir takım işler var. Lem yekul aksamın. Musannif aksam demedi. Niye? Lennaha. Çünkü aksam la tasbahu lenha, çünkü bu dört umur dediğimiz dört şey la tasbahu aksamiyyete lil lafzi lafza kısım olmaya elverişli değildir. Lafza cüz olmaya elverişli değildir ki bunlar ondan kısım olsunlar. Kemala yakma. İşte bu umur dediğimiz şeyler teşmelül kulle, bütün kısımlara şamildir. Ey tu'tabaru fi kulli vahidin minel aksamis sabıkati, geçen kısımlardan her birinde şimdiki söyleyecek olduğumuz dört kısım itibara alınır. Ve hiye izan erba'atun. Bir dört takıntısı var. Bu umur dediğimizde nedir? O da dördüncü. Hep dörde bağlamak istiyorlar hikmetse. Onu aşmamak için de bir sürü bahaneler üretiliyor derdimizde. En evveli birincisi marifetü me'ahidiha. Me'ahidiha da diyebiliriz. Ey manihel vaz'iyye. Bu kısımların 20 kısmın vat'i manalarını bilmek. Elleti o vat'i manalar ki o hizet hiye minha. Bu kısımlar o manalardan alındı. Mesela kel has. Mesela el has. Birinci kısım değil mi? Vat'ı cihetiyle olan taksimin birinci kısmıydı. Bu has nedir? Fe innehu me'huzun min kavnihi mehtassa fulanun bi keza. Bu nereden alınmıştır? Lugavi manası nedir yani? Şudur. Me'huzun alınmıştır min kavlihim, Arapların demesinden ne diyorlar? İhtassa bi fulanin keza. İhtassa infere. Ayrıldı bir fulan falancı neyle bir keza? Şununla ayrıldı. Oradan alınmıştır. Ey infere. Münferit oldu yani. Tek oldu. Ve lem yeteallad dihazel emri fil metni. Metinde musannıf buna değinmedi. Niye? Le kılleti cedbahu. Yani bu dört umur dediğimiz şeye musannıf değinmedi. Usulcüyle pek de değinmiyorlar. Geniş kitaplarda var ama pek değinmiyorlar. Niye? Çünkü bunun faidesi azdır. Fî nazari usulihi, usulcünün nazarında faydası yok. Çok az. Mâ kevnihi müstaksan fil mutavvelâti. Şununla beraber ki bu dördüncü taksim nedir? Müstaksandir. Yani mübeyyendir, beyan edilmiştir. Nerede? Fil mutavvelâti. Uzun usul kitaplarında beyan da edilmiştir. Yani heveslisi varsa oradan baksın diyor. Ve sani, bu umurdan ikincisi marifetü maniha. Bu kısımların manalarını bilmek. Ne demek manaları? Ey hakaikiha. Hakikatlarına şer'iyeti, şer'i hakikatlarını. Yani ve hududihel ustulahiyeti. Ustulahi tariflerini bilmek. Ve sani üçüncüsü marifetü tertibiha. Ey takdimi bazı hala bazın inde taarruf. Deliller çatıştığında hangisi diğerine tercih edilecek onu bilmek. Ve rabi'u dördüncüsü marifetü ahkamiha. Ey el-âtâri sabit edibiha. bu kısımlarla sabit olan hüküm nedir? Eser yani hüküm nedir? Nedir o? Minisbatül hükmü kat'an, kesin olarak mı hükmü ispat ediyor? Ev zannen veya zannen mi hükmü ispat ediyor? Bunları bilmek ve nahvi zalik ve bunun benzeri. Dedim ya, ibare okuyacağız, orada bir şey yok. Feyda dalatte hadihil erba'ate fil aksamil işliyim. Şimdi bizim yaptığımız ilk dört taksimde kısımlar kaç taneydi? 20 tane. Son umur dediğimiz 4 tane ve bu 4 tanesi geride yapılan 20 kısmın her birinde muteber demiştik. Bu itibarla 4'ü 20 ile çarparsanız nereye çıkar bu? 80'e çıkar. Onun için diyor ki tebluğu el-i'tibarat ila temanin, 80'e çıkar bu itibarlar. Bu bir şey değil. Biraz sonra 768'e çıkaracak. Onu da okuyalım. Yani sadece ibaredir dediğim gibi. Ama 80 size çok gelmesin. Onu demek istiyorum. Biraz sonra 768 diyecek. Ve bazıları kat em'ana nazar. Nazarı derinleştirdiler. Meseleyi derinlemesine baktılar. Ne yaptılar? Baktılar ve 768'e çıkarttılar. Fedda'a enneha bu kısımlar tebluğu ila seb'imiyetin ve temaniyetin ve sittine. 768'e ulaşır dediler. Özellikle 768 olması nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Yemle aksamen nazmi. Nazmın kısımları ki 20 taneydi. Biz onu ilk başta okuduklarımız. Bunlar erbaatun 4'tür. El erbaatü diye doğru değil ibaremiz İzmirli'de. Erbaatun 4'tür. Minha bu 20 kısımdan muhtasatun bil müfredi. Müfrede mahsus olanlar var. Lehi aksamul vab'i. Onlar vakfın kısımları değil mi? Has, an, müşterek, cem'i, münekker. Neye mahsustu bunlar? Müfrede. Ve semaniyetün minha, bu 20 kısımdan 8 taneci muhtasatun bil mürekkebi. Yani delalet, vuduh ve hafaciye itibariyle olan 8 tane değil mi? Vuduh cihetinden 4 tane, yani zahir, nas, müfesser, muhkem. Hafa cihetinden 4 tane, hafi, müşkil, mücmel, müteşabih. 8 de onlar. Bunlar neye mahsus? Mürekkebe mahsus. Müfrede değil. Ve aksam-ı zuhur. Bunlar zuhur el-kat'i, kafa kısımlarıydı. Ve erbaatun müştereketun beynehuma. 4 tanesi de hakikat, mecaz, sarih, kinaye. Bunlar da nedir? Müşterektir. Nerede? Beynehuma. Müfretle mürekkep arasında. Müfrette de olabilir, mürekkepte de olabilir. Ve hiye aksam-ı işcemal. Bu dediğimiz işcemalin kısımlarıdır. Biraz önce söyledim onu. Ve iştirakiha. Bu işcemalin kısımları müşterek olduğu için nerede? Beynehuma, müfretle mürekkep arasında tu'tebara fil aksamil isnaşa. Gerideki 12 kısım içerisinde itibar alır. Ne demek istiyor? Bunları 12'nin üzerine eklemeyiz demek istiyor. Yani geride iki taksimden bahsettim. Birinci taksim vazı itibariyle olan ki müfrede mahsusu 4 tane. İkinci taksim neydi? Mürekkebe mahsus olan ki vuduh ve hafa cihetinden 8 tane. 8, 4 daha 12. Bu ilk 4 müfrede mahsus, son 8 mürekkebe mahsus. Şimdiki söylemiş olduğumuz istimal itibariyle olan hakikat, mecaz, sarih, ginaye ise hem müfrede hem mürekkebe mahsus. Dolayısıyla bunu nerede mutala edelim? O 12 kısmın içinde mutala edelim. 12 kısmı bununla artırmayalım. Değil mi? Niye? Hem müfrede hem mürekkebe mahsus. Geride müfret de geçti, mürekkep de geçti. Orada mutala edilsin diyor. İtibara alınsın. O zaman فَتَصِيرُ الْاَقْسَامُ سَمَانِيَةً وَاَرْبَع۪ينَ. Kısımlar ne olur? Atladık herhalde. فِي الْاَقْسَامِ الْاِسْنَ عَشَرَ doğru. فَتَصِيرُ الْاَقْسَامُ kısımlar olur. سَمَانِيَةً وَاَرْبَع۪ينَ. 48 olur. Ne demek 48 olur? Yahu şimdi 12 çıkmadı mı? 4 taksim yok muydu? 12'yi 4 ile çarparsanız ne çıkar? 48 çıkar. Sümme istifadetül ahkam şer'iyyeti min kulli vahidin minha. Bu 48 kısımdan, irtibardan daha doğrusu, her birinden şer'i ahkamı elde etme, imma bil ibareti, evil işareti, evil delaleti, evil ittizai. Ya ibare ile, ya işaret ile, ya delalet ile, ya ittiza ile. Fehadihi, bu 4 tanesi mu'tebaratun fi kulli vahidin minet semaniyeti vel erba'in. 48'den her birinde itibar alınır. 48'i 4'te çarpın demek istiyor. Çarpalım ne çıkar? 192 çıkar. Feyasiru el meblağ mi'eten ve isneyni ve tis'in. 192 olur. Bir de bizim sonda okumuş olduğumuz umur dediğimiz dört tane yok muydu? Bu 192'nin her birinde bu 4 de itibara alınır. 192'yi 4 ile çarparsanız 768 çıkar. Ve 90 kısmen ve fi kulli vahidin minha bu 192'den her birinde vardır. El itibaratul erba'atul ahiratu. Son 4 itibar vardır. Yani o umur hani meakız itibarıyla, hakaik itibarıyla, tercih itibarıyla 4 tane zaten. فَيَصُرْ الْمَبْلَغُ سَبْعَ مِئَةٍ وَسَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ 638'e çıkar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yarın çok okuyacağım. Çünkü bu kısa da önemli bir yerde kaldık aslında. Fakat bu için...
Bu sürü okunacak mı?